Ayrım 10. Türkiye Şarkısı. Nazım. Aziz Nesin. Sayfa 145. Yine aynı tarihli gerçekten. Ana ıstırabı. Nazım'ın ihtiyar ve sanatkar annesi, oğlunun açlık grevine katılarak analık vazifesinin en asil tezahürünü göstermiş ve Türk milletinden oğlu için adalet istemiştir. Ananın oğlunu kurtarma uğruna giriştiği bu medeni mücadele her nedense, zabıtanın müdahalesiyle karşılaşmıştır. Milletten adalet isteminin yasak olmadığını belirtiriz. Nazım'ın annesi Celili Hanım, oğlunun affı için köprüde imza toplamasına polis engel olmuştu. 17 Mayıs 1950 tarihli ve 13 sayılı haftalık Gerçek dergisinden bu yazıları Esat Adil Müstecabi yazmıştır. Nazım Hikmet bir adli hata kurbanıdır. Türk adaletinin bağrına saplanmış siyasi ok artık çıkarılmalıdır. Dünya adli literatüründe birçok hazin, korkunç adli hatalar kayıtlıdır. Fakat eminiz ki milli şairimiz Nazım Hikmet ile ilgili adli hatanın bir eşine rastlamak imkansızdır. Çünkü her adli hata fark edildiği, anlaşıldığı anda derhal önlenmiştir. Nazım Hikmet'e ait hata, bütün hukukçular, hatta en yüksek dereceli hakimler tarafından kavrandığı, bilindiği halde hala bertaraf edilmeyerek bir ıstırap abidesi gibi bütün milletin ve dünyanın vicdanı önünde sapasağlam durmaktadır. Nazım Hikmet'in 28 yıllık mahkumiyetinin bir adli hatadan ibaret olduğunu teyit eder birçok neşriyat yapıldı. Eski Cumhuriyet Başsavcısı merhum Fahrettin Karaoğlan'ın kızı ve değerli hakimlerimizden Rebiya Şeref'in aşağıdaki mektubu bu yoldaki kanaat ve delillerin yeni bir örneğini teşkil etmektedir. Büyük Türk şairi Nazım Hikmet'in adım adım ölüme yaklaştığı bu anda babam Cumhuriyet Başsavcısı merhum Fahrettin Karaoğlan'ın bana Nazım Hikmet için söyledikleri bugün gibi hatırımda. Fahrettin Karaoğlan bir hakim olarak memleketimizde bana en büyük ıstırabı vermiş olan hadise, Nazım Hikmet'in hiçbir deliyle, hiçbir kanun hükmüne dayanılmaksızın 28 yıl hapse mahkum edilmesidir. Adalet tarihimizi bu günahtan kurtarmak en büyük emelimdir. Ama ne yazık ki buna gücüm yetmiyor, diyordu. Fahrettin Karaoğlan bu duygu ve düşüncelerini yalnız yakınlarını söylemekle kalmadı. Yanılmıyorsam 1945 yılında Büyük Millet Meclisi Adalet Divanı'nda açıkça belirtti ve bir gün hipodromda Sayın Cumhurbaşkanı'na da açtı. Bu hatıraları delaletinizle Türk halkına nakletmek imkanını bulursam, yalnız bir insan, bir Türk olarak Nazım Hikmet'e karşı değil, bir evlat olarak hak ve adalet aşığı babama ve asil bir yargıç olarak şerefini şerefim saydığım Türk adaletine karşı olan vazifemi de yapmış olacağım. Bütün uygar dünyada Nazım Hikmet'i cezaevinden kurtarma kampanyası açılmıştı. Demokrat Parti iktidarının ilk Dışişleri Bakanı Profesör Fuat Köprülü 1950 Haziran'ında Fransa'ya gitmişti. Paris'te bulunduğu sırada Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Baycio Nordman'dan şu mektubu almıştı. Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği, Paris, 2 Haziran 1950. Bay Fuat Köprülü, Türk Dışişleri Bakanı, Bristol Oteli, Paris. Sayın Bay Bakan, Paris'i ziyaret etmeniz dolayısıyla Bay Louis Martin Chauffy, Milli Yazarlar Komitesi adına ve ben Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği adına Nazım Hikmet meselesinde sizinle birkaç dakika görüşmek istediğimizi size bildirmek şerefine nailiz. Ağır vazifelerinizden dolayı vaktinizin sayılı olduğunu da göz önünde bulunduruyoruz. Fakat Nazım Hikmet'in durumu bizleri dinlemek zahmetine katlanacağınızı zannettirecek kadar umumi efkarı heyecana getirmektedir. Bay Lou Martin, Chauffy ve ben, sizin için bizlerle bir mülakat yapmak imkanı varsa adresime 19 Guy de Bourbon, Tel Danton 72-45 bildirmenizden size çok minnettar kalacağız. Sayın Bay Bakan, yüksek saygılarımı lütfen kabul buyurunuz. Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Joe Nordman. Kaldığı Bristol Oteli'ne bırakılarak Fuat Köprülü'nün eline de verilen bu mektuba Fuat Köprülü hiçbir yanıt vermemiştir. Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'ye bu mektubu ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a da bir mektup göndermişti. Bu mektupta daha önceki CHP hükümetinin Savunma ve Adalet Bakanları ile Meclis Başkanı'na da 5 ay önce Nazım Hikmet'in haksızlığa uğradığı hakkında mektup yazıldığı bildiriliyordu. Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği, Paris, 5 Haziran 1950. Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a, Ankara. Ekselans, birliğimiz başkanı D.N. Prit, K.C. ve ben 15 Ocak'ta mektupla Türkiye'nin eski Savunma Bakanı Bay Hüsnü Çakır'a, Türkiye'nin eski Adalet Bakanı Bay Fuat Sirmen'e, Türkiye'nin eski Millet Meclisi Başkanı Bay Şükrü Saracoğlu'na müracaat etmiş ve demokrat hukukçuların şair Nazım Hikmet'in haksız yere hapsedilmesinden duydukları heyecanı ifade etmiştik. Bu mektubun kopyasını sizlere yollamak şerefine nailiz. İtirazlarımızın istinad ettiği noktalar hiç dikkat nazarına alınmamıştır. Böylece görülüyor ki, Nazım Hikmet'in hapsedilmesi yakın tarihte hukuka tatbik edilen şiddetin bir numunesidir. Türkiye Dışişleri Bakanı Paris'te hukukçularla yazarların bir temsilci heyetiyle yaptığı mülakatta bizlere şairin az zamanda serbest bırakılacağını anlatmışlardı. O zaman her şey bizlere yeni hükümetin kendinden öncekiler tarafından işlenen adaletsizliğe derhal bir son vereceğini düşünmek imkanını veriyordu. Bütün dünyanın beklediği bu tahliye işine hala müdahale edilmemesinden umumi efkarda ve özellikle aydın çevrelerde uyanan endişeye tercüman oluyoruz. Bununla birlikte Türkiye hükümetinin bu işte daha uzun müddet sükunetini muhafaza etmeyeceğini, demokrasi ve adalet yolunda hareket edeceğini kaniyiz. Ekselans, yüksek saygılarımızı kabul buyurun. Uluslararası Demokrat Hukukçular Birliği Genel Sekreter John Ordman. Sonunda Nazım Hikmet açlık grevine başlamıştı. Gazeteler bu açlık grevi haberini kamuya iletti. Üsküdar Paşa Kapısı cezaevinde açlık grevine yatan Nazım Hikmet'i Cerrahpaşa Hastanesi'ne kaldırdılar. Bunun üzerine bütün dünyada Nazım'a yapılan haksızlığa karşı tepkiler uyandı. Artık konu dünyanın özgürlükçü güçlerinin davası olmuştu. Nazım Hikmet'i uğradığı büyük haksızlıktan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturmak için yurt içinde ve yurt dışında büyük savaşın başlamıştı. Hemen dünyanın her yerinde, Fransa'da, Sovyetler Birliği'nde, bütün sosyalist ülkelerde, Almanya'da, daha pek çok ülkede demokratik kuruluşlar Nazım'ın özgür bırakılması için çaba gösteriyordu. Uluslararası demokratik örgütler de bu yolda ağırlığını koymuştu. Ünlü Türk şair ve yazarları da Nazım'ın açlık grevini desteklemek için açlık grevine girmişlerdi. Adliye Bakanlığı o yıllarda aldığı bir karara göre Türkiye'nin bütün cezaevlerinde hükümlü bulunan Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerine göre cezalandırmış bulunanları Nevşehir cezaevinde topluyordu. Nazım Hikmet, Paşa Kapısı cezaevinde açlık grevine yattığında onun başka cezaevlerinde tutuklu bulunan arkadaşları Nevşehir cezaevindeydiler. Kemal Tahir de bunların arasında Nevşehir'deydi. Nazım'ın açlık grevine yattığını gazetelerden öğrenince Kemal Tahir'in önerisiyle Nevşehir cezaevindeki Nazım'ın arkadaşları da açlık grevine yattılar. Nazım'ın kararı gibi onların kararı da af çıkarılıncaya dek açlık grevini sürdürmekti. Yani ölüm orucuna yatmışlardı. Oysa garipçi şairler ve daha başkaları Nazım'ı desteklemek için simgesel olarak birkaç günlük açlık grevine gitmişlerdi. Dışarıda özgür olan bu şairlerin destekleme açlık grevine yatışları basında yer almış ama Nevşehir cezaevindekilerin ölüm orucuna yatışları gazetelerde haber olarak bile çıkmamıştı. Kemal Tahir ve arkadaşları ölüm orucu için girdikleri açlık grevini 3. gününde bozdular. Biz bu açlık grevini bozmaya özel olarak duymuş bir anlam verememiştik. Çünkü Nazım hala açlık grevindeydi. Nazım 1951'de Sovyetler Birliği'ne gittikten epey zaman sonra Kemal Tahir bu olayı neden ölüm orucu olarak başlattıkları açlık grevinin amacına ulaşmadan yani af yasası çıkarılmadan ve Nazım açlık grevini bozmadan 3. gününde bozmuş olduklarını anlattı. Kemal Tahir aşırı kuşkucu bir kişiydi. Yaşamında olduğu gibi romanlarında da onun bu kuşkuculuğu açıkça görülür. Gerçek diye bilinen bir şeye körü körüne bağlanmadığı gibi gerçeğin sürekli değişirliğini göz önüne alarak hep gerçeğin ne olduğunu araştırırdı. Bu düşüncesini abartarak sık sık evinin kapı numarasını biliyorum demeyeceksin arkadaş. Belki değiştirmişlerdir diye bakıp her sabah öğreneceksin derdi. Bu tutumu Kemal'in hem en olumsuz hem de en olumlu yanıydı. En olumsuz yanıydı çünkü bu sürekli kuşkuculuğu onu güvensiz hatta müvesvis yapıyordu. En olumlu yanıydı çünkü bu kuşkuculuğunun verdiği sürekli araştırmalarıyla birçoğumuzun sezemediği, göremediği gerçekleri görebiliyordu. birçok konularda sık sık karar değiştirmesi, kararsızlığı, yanılmışız yahu deyişi kuşkuculuğundandı. Buna karşılık, kuşkuculuğuyla birçok yanlışları, yanılgıları, aldatmacaları bulup çıkarmıştı. Nevşehir cezaevindekilerin açlık grevlerini, üçüncü gününde bozmalarında Kemal Tahir'in bu kuşkuculuğunun etkisi olduğu için bunu anlattım. Kemal Tahir ve arkadaşları açlık grevine yatıyorlar. Kemal Tahir düşünmeye başlıyor. Biz niçin açlık grevine yattık? Nazım'ı desteklemek için. Nazım niçin açlık grevine yattı? Af çıkarılsın diye. Peki af yasasını kim çıkaracak? Millet Meclisi. İyi ama Millet Meclisi yaz tatiline girmiş. Meclis yaz tatilinde olunca af yasasını kim çıkaracak? Kemal Tahir şöyle demişti. Arkadaş bu neyin nesi? Biz oyuna gelmişiz ki. Hem de nasıl bir oyun. Nazım ortada meclis olmayınca af çıkarılamayacağını bilmez de mi açlık grevine yatmış olsun? Tövbe! Bunda bir iş var yahu. Bu Nazım delirdi mi yahu? Kim onu hapisten çıkaracak arkadaş? Meclis yok ki ortalarda. Her biri bir yerlere dağılmış adamların. Kuşkuculuğuyla gerçekleri araştırmayı, bir burgu gibi bir konunun derinlerine inmeyi, kendisine alışkanlık yapan Kemal Tahir, aç kaldığı günlerde Nazım'ın hangi nedenle açlık grevine yatmış olabileceğini düşünmeye başlıyor. Af yasasının çıkarılması için açlık grevine yatmış olamaz diyor. Öyleyse bu açlık grevinin gerçek nedeni nedir? Kemal Tahir'in gerçeği aramak için kuşkuculuğa düşmesi çok önemli. Çünkü o günlerde Nazım'ın kurtarılması için yer yerinden oynuyordu. Lalil'deki Çiçek Palas Salonu'nda Nazım için toplantı yapılıyor. Bu toplantıyı gericiler basıyor. O zamanın valisi Fahrettin Kerim Gökay'ın olay yerine gelip buyruk vermesiyle taşa tutulan, yüzlerini tükürtülen gençler polis arabalarıyla emniyet müdürlüğüne götürülüp orada tutuluyor, işkence görüyor. İlerici basın Nazım'ı açlık grevinde destekliyor. Bütün bu arada hiçbirimizin aklına meclisin tatil olduğu sırada Nazım'ın açlık grevine girişinin sonuç alınamayacağı için bir anlamı olmadığı gelmiyordu. Açlık grevinin gerçek nedeni. Kemal Tahir gerçek nedeni buluyor. Münevver. Arkadaş, biz af için açlık grevine yatmakla kötü yanılmışız. Adam Münevver ziyaretine gelmiyor diye açlık grevine yatmış ki, aman açlıktan ölecek diye Münevver koşup gelsin ziyaretine. Münevver sık ziyaretlerinden sonra Nazım'ın yanına uğramaz olmuştu. Bu yüzden Münevver'i suçlamak hiç de kolay değil. Yanlış bir yolda olup olmadığını düşünmekte haklı. DP seçimle iktidara gelip meclisin açılışında af yasasını çıkaracağı artık bir gün sorunuydu. Bugün yarın af yasası çıkacak diye bekleniyordu. Cumhuriyet tarihinde ilk kez CHP'den başka bir parti iktidara gelmişti. Bir genel af yasası çıkarılacaktı. Cezaevlerindeki hükümlüler sevinç ve coşkuyla yataklarını, yorganlarını toplayıp denk yapmış, af müjdesini bekliyorlardı. O geceye dek bu müjde gelmemişse yatak dengini çözmeden bir yana kıvrılıp yatan hükümlüler çoktu. Millet Meclisi af yasasını çıkarmadan yaz tatiline gelince umutlar suya düşmüştü. Artık af olasılığı yoktu. Münevver de Nazım'ı ziyaret etmiyordu. Eşiyle barışmıştı. Piraye, Nazım'ın Münevver'le ilişkisini çoktan öğrenmişti. Nazım kendisi Münevver yüzünden ondan ayrılacağı haberini göndermişti. Bu yüzden Piraye gelmiyordu. İşte şimdi de Münevver gelmiyordu. Vala, af olasılığı arttıkça Münevver'in Nazım'ı ziyarete geldiğini, bu olasılık ortadan kalkınca Münevver'in de ziyaretini kestiğini söylerdi. Hatta bu yüzden Münevver'e Af Bülbülü adını takmıştı. Nazım bu Af Bülbülü lakabını bir ziyaretinde Münevver'e söylemişti. Münevver o zamandan beri Vala'ya içinden biraz kırgındır. Vala'nın Nazım'ı sevmesinde bir büyük ağabeyin küçük kardeşini, bir annenin oğlunu sevişindeki koruyucu sevgi niteliği vardır. Bu türlü sevenler yalnız sevdiklerini düşünürler ve bu yüzden de başkalarına haksızlık edebilirler. Ama Vala'nın yine de haklı olduğu yan vardı. Münevver sonradan ziyaretlerini kesmekle Nazım'a kahretmişti. Nazım o günlerinde hava değil, hava yerine yalnızlığın acısını soluyordu ve ölümü özlüyordu. Bu anlattıklarım açlık grevinin bir yüzüdür. Bu açlık grevi salt Münevver'i ziyaret zorunda bırakmak için yapılmamıştır. Bunun bir de politik nedeni vardır. Başlangıçta Münevver'in ziyarete gelmesi için Nazım açlık grevine yatmış olsa bile sonradan bu açlık grevi politik bir yön almıştır. Moskova'da Nazım'ın evindeyiz. Neredeyse sabah olacak, gün ağaracak. Vera Hikmet yanımızda ağlamamak için boşuna kendisini tutmaya çalıştı. Masadan kalktı. Karşıdaki sedire oturdu. Artık ağlıyordu. Nazım'ın ölümünden bir gece önceki konuşmasını anlatmaktaydı. Hani evden çıkmışlar da evin karşısındaki parkta bir banka oturmuşlar. Orada Nazım anlatıyor Vera'ya. Vera'nın bunu kendi anılarında yazıp yazmadığını bilmiyorum. Yazmış olmasını dilerim. Nazım o gece Vera'ya, ki bunlar Vera'nın Nazım'la son konuşmalarıdır, açlık grevi olayını anlatıyor. Bu grevin gerçek nedeninin af olmayıp münevver olduğunu söylüyor. Münevver kendisini ziyarete gelsin diye ölüm orucuna yattığını ama ister istemez bunun nedenini af olarak gösterdiğini söylüyor. Bundan sonra açlık grevi başka bir yön alıyor. Nazım açlık grevinin büyük bir olay olduğunu, dış ülkelerde bütün dünyada yankılar yarattığını, politik bir sorun durumuna geldiğini söyleyip artık bu olay benim öznerliğimi aşmıştı. Bundan sonra açlık grevinden istesem de vazgeçemezdim. Açlık grevini bu kez politik gerekçeyle sürdürdüm diyor. Vera'nın Nazım'ın ağzından anlattıklarıyla Kemal Tahir'in kuşkusu sonucunda vardığı sonuç birbirini tutuyor. Bu politik yönelişle Nazım'ın açlık grevi de gerçek temeline oturmuş oluyor. Açlık grevinin 5. gününde. Kardeşlerim, demek istediklerimi doğru dürüst diyemiyorsam, kusura bakmayın kardeşlerim. Azıcık sarhoş gibiyim, birazcık dönüyor kafam. Rakıdan değil, açlıktan hafif dertim. Kardeşlerim, Avrupa'dakiler, Asya'dakiler, Amerika'dakiler. Ben hapiste açlık grevinde değil de bir kırda yatıyor gibiyim bu Mayıs ayında geceleyin. Ve gözleriniz ışıl ışıl yıldızlar gibi başucumda. Ve elleriniz tek bir el. Anamın eli gibi, yarimin eli gibi, Mehmet'in eli gibi, hayatın eli gibi avucumda. Kardeşlerim, zaten beni hiçbir zaman bir başıma bırakmadınız. Hem sade beni değil, memleketimi ve halkımı da. Sizinkileri benim sevdiğim kadar, siz de benimkileri seviyorsunuz diye. Sağ olun kardeşlerim, teşekkür ederim. Kardeşlerim, ölmeye niyetim yok. Kardeşlerim, biliyorum, yine de yaşamakta devam edeceğim yanı başınızda. Aragon'un mısrağında olacağım. Gelecek güzel günleri anlatan her mısrağında ve Beyaz Güvercin'in de Picasso'nun ve Robeson'un türkülerinde ve asıl ve en güzeli Marsilya dok işçilerinden yoldaşımın Muzaffer Gülüşü'nde olacağım. Kardeşlerim, dolu dizgin bahtiyarım doğrusu. Mayıs 1950. Nazım'ın münevveri olan büyük sevgisi Sovyetler Birliği'ne gittikten sonra da yıllarca sürmüştür. Elimizde bunu belgeleyen yazılı anılar vardır. Burada Azerbaycanlı heykeltıraş Bayan Münevver Rıza Yona'nın anılarına başvuracağız. Münevver, Moskova'da daha heykelcilik öğrencisi genç bir kızken Nazım'ı tanımıştır. Şimdi Bakü'de yaşıyor, evli ve müzikte olağanüstü yeteneği olan bir kız annesidir. Münevver Rıza Yona'nın anılarını buraya aktarırken yer yer araya girip açıklamalarda bulunacağım. Münevver Rıza Yona, anılarına Nazım'ın özel yaşamından adını vermiştir. Nazım'la tanıştığında, Nazım, Doktor Galina ile birlikte yaşamaktaydı. Galina'nın söylediğine göre bu birlikte yaşayış, Münevver'le Mehmet'in gelişiyle son bulacaktı. Galina, bu anlaşmayı kabul etmişti. Nazım, Münevver'le Mehmet'in bir gün nasıl olsa geleceğini, onlara kavuşacağını umuyordu. Evet, Galina böyle söylemektedir. Bunları Nazım'ın cenaze töreni için Moskova'ya gelen Münevver'e de söylemiştir. Öyle görünüyor ki bu iki kadın, Münevver'le Galina, bu karşılaşmalarında çok iyi anlaşmışlardı. İkisi de ortak duygular taşıyordu. Aynı erkeğin bıraktığı, umutları, düşleri boşa çıkan iki kadın. Onları birleştiren bir ortak bağda Nazım'ın nikahlı son eşi Vera'ya karşı oluşlarıydı. Bana öyle geliyor ki, Nazım'a değgin kimi konularda Münevver'i yanıltan ve onu yanlış davranışlara yönelten Galina olmuştur. Galina ile İki uzun gece süren konuşmalarımdan bu sonucu çıkarıyorum. Galina, Nazım'ın gerçek eşinin Münevver olduğunu kabul etmiş görünüyordu. Bu onun sevgisinin büyük elcilliğini, özverisini gösterir. Galina Nazım'ı gerçekten çok seviyordu. Bu sevgi, Nazım'ı yitirdikten sonra çılgınca davranışlara sürüklemiştir Galina'yı. Nazım'ın evinde, duvarlarda Mehmet'in büyük boy resimlerinin olması, sık sık Münevver'den söz edilmesi, Nazım'la Galina arasındaki bu anlaşma yüzündendi. Galina bunu kabul etmiş ve bu durumdan hiç de yüksünmüyordu. Yine Galina'nın söylediğine göre bu evdeki her şeyin, her eşyanın gerçek sahibi kendisi değil, Münevver'di. Münevver Moskova'ya gelince kendi yerini alacaktı. Ama hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı ve Galina da olamayacağını sezinliyor ve içinden de olmamasını diliyordu. Olmuş olan üzerinde olasılıklar ileri sürüp ya şöyle olsaydı demek boşunadır. Ama biz olasılıkları düşünmeden de edemeyiz. Gerçekten Minerva Moskova'ya gelebilseydi, Galina evdeki yerini sonradan Münevver'e ve başkalarına söylediği erinçlikle ona bırakabilir miydi? Ben Galina'yı tanıdıktan, onun Nazım'ı nasıl coşkuyla sevdiğini gördükten sonra bunun olabileceğini hiç sanmıyorum. Galina'nın bu sözleri, yitirilmiş Nazım'ın arkasından söylenmiş özveri gösterilirdir. Bu sözlerine kendisi inanmış bile olsa yine de bunu yapamazdı. Ama bu sözler Münevver'i Galina'ya çok yaklaştırmış ve Raya, en yumuşak deyişle sevgisizliğini de artırmıştır. 10. ayrımın sonu, sayfa 157.